Dinleyicileri FM 98 Radyo Şema'da yeni bir Umut Engel Tanımaz programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Artık tamamen alışmış olduğunuz gibi bu haftada yine zor bir konuyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu haftanın konusu çoklu kişilik bozuklukları. Oldukça zor bir konu gerçekten de. Bu hafta çoklu kişilik bozukluğu nedir, nasıl tedavi edilir, kimlerde daha sık görülür gibi konulara bakacağız. Aynı zamanda her durumda gerçekten umut edebilir miyiz? Umudun kaynağı nedir? Gibi sorulara da yanıt aramaya çalışacağız. Umuyoruz öğretici ve anlayışımızı derinleştiren ve yine de keyifli bir program olur. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim ve sonrasında konumuzu işlemeye başlayalım. Öykü ve Berk'ten geliyor, Seni Ben Unutmak İstemedim Ki.
Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandım? Sevenler verdi sözden döner mi? Şu yalan yıllara neden inandım? Sevenler verdi sözden döner mi? Şu yalan yıllara ömür boyu ah çeker miydim ki?
Bana sen uzaktan sitem ettikçe benim ümitlerim elim tutmaz.
O yalan sözlere sakın inanma. Seneler geçse de sever unutma. Seni unutsaydım bekler miydim hiç? Bir derdime bin dert ekler miydim hiç? Şu sonsuz hasreti kalbime koyu. Hiç.
Radyo Şema dinleyicileri, FM 98 Radyo Şema'da Umut Engel Tanımaz programında bu haftanın konusu olan çoklu kişilik bozuklukları konusunu işlemeye başlıyoruz. Şimdi ilk olarak konu hakkında uzman ağızlardan bilgi alalım. Psikiyatri uzmanı Doktor Hilmi Yazıcı'ya kulak veriyoruz.
Çoklu kişilik bozukluğu bir çözülme, yani bilinç düzeyinde bir takım kişilik tablolarına, birbirinden farklı kişilik tablolarına geçişlerle karakterize bir tablodur. Yani birden çok kişilik modeli vardır ve bunların arasında geçişler olur. Biz buna shift diyoruz. Çoklu kişilik bozukluğu mutlaka bir sarsıntıyı, travmayı izleyen tablodur. Hatta bazı bilim adamları bunun bir travma bozukluğu gibi ele alınması gerektiğini öne sürerler. En çok da çocukluk döneminde şuurun yeni oluşmaya başladığı ya da oluşmadığı zamanlarda cinsel ya da başka tür travmaların, kötü kullanımların olduğu bireylerde ortaya çıkar. Bahsedildiğinden, üzerinde konuşulduğundan çok çok daha az seyrek görülen bir tablo. Ben meslek hayatımda ya görmedim ya da bir vakayı öylesine bir akademik ortamda tartıştığımızı hatırlıyorum. Ancak bu tanı konusundaki bakış ve bunu öne çıkarmadaki farklılıklardan ötürü 1990'lı yılların ortalarında çok büyük miktarlarda bu tanılar kondu. Ancak bazı bilim adamları hala bu konuda anlaşmış değiller. Onun için bu rahatsızlığın çok seyrek olduğunu bilmemiz lazım. Davranış dalgalanmaları gösteren, huy değişiklikleri gösteren insanlar çoklu kişilik bozukluğu demek değildir. Çoklu kişilik bozukluğu ya da disosiyatif kimlik bozukluğu bir travmadan kaynaklanan farklı modellerde şuur düzeylerine geçip bir takım alter kişilik dediğimiz tablolara girip çıkmalarla kendisini gösterir. Bu özellikle bazı durumlarda, mesela görüşme anında diğer kişilik özelliklerini konuştuğunuz zaman bu shiftler, bu geçişleri görebilirsiniz. Çoklu kişilik bozukluğu çok tartışmalı bir tanı olduğu için bütün dünyadaki bilimsel ortamlarda bunu objektif kriterlere oturtmak çabası hep olmuş. Bundan ötürü de bir takım tanı konulabilmesi için bir takım araçlar ve kriterlerin, ölçütlerin belirlenmesi gerekiyor. Ve bir takım görüşme ölçekleri var. Yani kişilik testleri var. Bunlar görüşmeciyle baş başa yapılan incelemeler. Ve bizim disosyasyon dediğimiz bu çözülme, ayrışma derecesini ölçen bir takım testler var. Bu tür kişilik bozukluklarının bireyin verdiği öyküyle bir klinisyen şüphelenebilir. Ancak mutlaka çevresindeki onunla birlikte yaşayan ve kontakt halinde olan diğer insanlardan ayrıntılı bilgi alma gereği vardır. Kişilik bozukluklarının sınıflanmasında olmayan bir rahatsızlık gibi daha çok son yıllarda ele alınıyor. Çünkü çoğul kişilik bozukluğu, çoklu kişilik bozukluğu bir takım psikoterapilerle düzelebildiği için bu sınıflamada farklı bir kümede yer almaktadır. Çoklu kişilik bozukluğu tanısı koymak için normalde klinisyenin bu konuda hazırlıklı olması lazım. Yani bunu düşünmezse bir psikiyatr bu tanıyı hiç koymadan hayatlarında sürdürebilir bu insanlar. Özellikle verdikleri öyküde birbirine hiç tutmayan davranış ve tutum özellikleri olduğunda ve görüşme anında, çünkü görüşme çok yoğun geçtiği için duygusal açıdan bir başvuran içinde, bir hasta içinde, o görüşme esnasında shift denilen geçişlerin olma ihtimali çok yüksektir. Bunların teşhis edilmesi, görülmesi durumunda çok ayrıntılı bir çevresel öyküyle devam edip sonra görüşme araçlarını ve objektif kriterleri kullanarak tanı koyarız. Çoklu kişilik bozukluğu sonuçta bir rahatsızlık ve mutlaka bir mazide, belki de büyük olasılıkla çocukluk dönemlerinde olan bir travmayı, psikolojik sarsıcı bir olayı, bu bir cinsel kötü kullanım olabilir, yaşanılan büyük bir travmatik olaya şahitlik etmek olabilir, izleyen bir tablodur. Bir kere bunu bilmek gerekiyor ve çok iyi öykü almak, onun hayatındaki insanlarla, mazide olup biten konularla ilgili çok doğru bilgiye ulaşmak için çabalamak lazım. Çoklu kişilik bozukluğunun tedavisi çoğu kez psikoterapiyle mümkün. Ancak bu konuda çok deneyimli, bu konuyla özelleşmiş uzmanları bulmak lazım. Çoklu kişilik bozukluğundaki amaç birbirinden bölünmüş, parçalanmış kişiliklerin birbirleriyle anlaşıp bütünleşmesine yardımcı olmaktır. Yani genel hatlarıyla söylemek gerekirse psikoterapideki amaç budur. Bireyin içine girdiği durumları amnestik durumdan, yani hatırlamaz noktasından bunların farkındalığını geliştirmesine yardımcı olmak ve bir kişiliğin daha sağlıklı olan, bütüncül bir kişiliğin diğerlerine egemen olmasına yardımcı olmaktır. Ki bu çok acılı ve ızdıraplı olabilir. Çünkü sanki kendi kişiliklerinden bir tanesini ortadan kaldırmak kendini öldürmek kadar zor olabilir. Onun için çok yoğun ve sistemli bir yardım gerekebilir. İlaç tedavileriyle ilgili de gelişmeler olabilir. Çünkü bu insanların kişilik dönemlerin içine girdiklerinde beyinlerindeki kan akımlarının da değiştiğine dair bazı bilimsel kanıtlar çıkmaya başladı. İşte buradaki yıkıcı ve olumsuz kişilik tablosu varsa o döneme dair de bir takım önlemler ilaç tedavileriyle denetleyici ve olumluya gitmesi için alınabilir. Çoklu kişilik bozukluğu dediğimiz tabloda kişilik tablolarına geçişler söz konusu olduğu için bu farklı kişilik altlarına biz alter kişilik diyoruz. Ve bu kişilik dönemlerinde bir unutkanlık vardır. Yani birey daha önce içine girmiş olduğu o dönemsel kişilik paterninin modelinde neler yaptığını, neler olup bittiğini normalde anımsamaz. Bu kişilikler birbirleriyle çatışma ve kavga içinde olabilir. Mesela diyelim ki bir görüşme anında suskun, kaygılı, sürekli bedensel ağrılar ve şikayetleriyle çok sıkıntılı tablodaki bir insan birden neşeli, genişleyici, çok işte kuvvetli konuşan, çok kendinden emin bir tabloya geçebilir. Ancak burada dediğim gibi bu rahatsızlık tablosu içerisindeki geçişler genelde anımsanmaz. Bu çok ızdırap verici bir durumdur. Çünkü insanlar hayatlarında bir tutarlılık ve kendi yaptıklarından sorumlulukları bakımından hep tartışmalı bir durumda kalmışlardır. Bunun için hep böyle filmlerde kullanılır. Mesela o kişilik bozukluğu içinde, işte o kişilik tablosu içinde olduğu zaman yaptıklarından hangisi sorumlu olacaktır? Bu alter kişilik dediğimiz sayılar artabilir. 3, 5, 6, 7 kişilik birden söz konusu olabilir. Ve bu geçişler bazen çok hızlı da olabilir. Bir takım bedensel belirtiler de ortaya çıkar. Özellikle bir takım baş ağrıları, halsizlik, bitkinlik ve bundan ötürü de sürekli bir yorgunluk hali kendisini gösterebilir. Burada hafızanın şuurlu düzeyde geçmişteki olan olayları bir yerlere oturtamamasından kaynaklanan bilinçaltı bir tablo olduğundan bahsedebiliriz.
Sevgili Radyo Şema dinleyicileri, FM 98 Radyo Şema'da Umut Engel Tanımaz programındasınız. Bu haftanın konusu olan çoklu kişilik bozuklukları hakkında uzmanımızdan bilgi aldık. Şimdi geçelim konu hakkındaki bir makaleye. Uzmanımız da bahsederken kısaca değinmişti. Bu makalede biraz daha açımlanıyor. Çoklu kişilik bozukluğu ve cinsel istismar bağlantısı hakkındaki makalemize bakalım. Cinsel istismar. Türkiye'nin en büyük kentinden en ücra köşesine kadar kız ya da erkek çocuklarımız cinselliği daha ne anlama geldiğini bilmeden çeşitli boyutlarda en yakınlarından istismar ve şiddet olarak yaşıyorlar. Bu çocuklar temel güven duygusunun atıldığı yaşlardan başlayarak bu güven duygusunu besleyecek baba ve anne, dede, dayı, amca, abi olmak üzere en güvendiği yakınlarından cinsel istismara uğruyorlar. Bunun adı ensest oluyor. Bunu yaşayan kurban, yani çocuk, sevgi mi, başka bir şey mi olduğu anlamını bulmaya çalışırken bir süre sonra bunun yanlış bir şey olduğu duygusunu düşünmeye başlıyor. Bunu anlaması ileri yaşlara kadar varabiliyor. Hatta kendisini suçlayabiliyor. Buna göz yuman babanın cinselliğinden, şiddetinden kaçınan anne maalesef yavrusunu kurban olarak sunabiliyor. Burada dürtü kontrolü bozukluğu yaşayan baba, dede, dayı vesaire toplum önünde aklanması, aile içi çatışmaların engellenmesi için olayların üstü örtülüyor. Kız ya da erkek çocuğun kişiliği, cinsel kimliği parçalara bölünmüş ya da dağılmış olarak saklanıyor. Bedenindeki morluklar, izler kayboluyor. Ruhunda açılan yaralar tekrar ne zaman ağrıyacağı belli olmaksızın görmezden geliniyor. Kurbanlarını en yakınından seçen bu kişiler de kendi kişilik bozukluklarının kurbanı. Çoğu kez narsistik davranış bozukluğu şeklinde ortaya çıkan bu davranışlar, bazen toplum önünde oldukça saygın bireylerin görünmeyen yüzünde saklı kalıyor. Bu çocuklarımızın travmasını ileriki yaşlarda bazen psikoz, bazen borderline kişilik bozukluğu, bazen çoklu kişilik bozuklukları vesaire şeklinde kendine ve topluma yararı olmaktan çok bu yarasını yanlış yerlerde tamir etme telaşı içinde oluyorlar. Çocuklarımızın her türlü istismarına ailenin gözü kulağının açık olması, farkında olan yakınların çocuğun elinden tutması çok önemli. Onun anlatmak isteyip de anlatamadığını fark ettiğiniz durumlarda onun başına her ne gelmiş olursa olsun daima sevileceği ve yargılanmayacağı duygusunu aşılamanız çok önemli. Evet sevgili dinleyiciler, konu oldukça tatsız ve zor. Bir makaleye daha bakalım şimdi konuyla ilgili olarak. Şizofreni ve çoklu kişilik bozukluğu arasındaki fark. Genellikle şizofreni ve çoklu kişilik bozukluğu hastalıklarını insanların karıştırdığını görüyoruz. Aslında bunlar birbirinden farklı iki ruhsal bozukluktur. Şizofreni bir beyin hastalığıdır ki bazı insanlar doğuştan bu hastalığa sahip olurlar, yani kalıtsaldır. Ancak belirtiler genellikle yıllarca ortaya çıkmaz. Erkeklerde bu belirtiler genellikle geç ergenlik veya 20'li yaşlarda ortaya çıkarken, kadınlar için belirtiler genellikle 20'li veya 30'lu yaşlarda görülür. Bazen belirtiler çocukluk döneminde ortaya çıkabilir, ancak bu çok nadirdir. Şizofren bir kişi çok garip şeyler görür ve düşünür. Örneğin şeytanla birlikte yemek yer veya kendisinin Tanrı'nın oğlu olduğuna inanır. Bu durumda olan bir kişi aynı zamanda düzensiz düşünür. Dikkat süresi azdır. Acı çekme ve odaklanmayla ilgili sorunlar yaşarlar. Tipik olarak bu bozukluk sosyallikten uzaklaştırır. İfadesiz görünmelerini ve yeteneklerini kullanmalarını engeller. Planlarını gerçekleştiremezler. Genellikle şizofren olan bir kişi kontrol edilmeye çalışıldığını ve ona zarar verilmek istendiğini düşünebilir. Korkuları yüksektir. Saatlerce hareket etmeden veya konuşmadan oturabilir, sessiz kalabilirler. Ancak konuşmaya başlayana dek bu normal bir davranış sergiliyormuş gibi gelse de, düşüncelerini ifade etmeye başladıklarında sorun olduğu hissedilir. Öyle ki şizofren olan kişi kendini beceriksiz, hareketlerini kontrol edemeyen ve kendi kişisel bakımını tam olarak yerine getiremeyen biridir. Bu, rahatsızlığının en belirgin özelliğidir. Çoğul kişilik bozukluğu ve şizofreni arasındaki en önemli fark, bu çoğul kişilik bozukluğu olanlar doğuştan bu rahatsızlığa sahip değillerdir. Çoğul kişilik bozukluğu daha çok çocukluk çağında yaşanan fiziksel ya da cinsel istismar nedeniyle ortaya çıkan bir travma ile ilgilidir. Bu bozukluğu olan bir hasta, yaşadığı travmatik olayların etkisiyle başa çıkma yolu olarak ek kişilikler geliştirirler. Evet sevgili Radyo Şema dinleyicileri, konu zor ve ağır. O zaman bir şarkı arası daha verelim. Öykü Gürman'dan geliyor, Yalan Gözlerin diyor.
Kalbimde gizli bir insanından şarkılar söyler. Beni hülyalara salan gözlerim, aşka inanmayan o yalan gözlerim.
Sevgili Radyo Şam'ı dinleyicileri, Öykü Gürman'dan Yalan Gözlerin adlı keyifli parçayı dinledik birlikte. Şimdi bu haftanın konusuyla ilgili bir haberle devam edelim. Haber, çoklu kişilik bozukluklarını konu alan, yerli yapım bir film olan Beyza'nın Kadınları hakkında. Ki bu hafta zaten önermek istediğimiz film de bu. Ömür Gedik'in haberi olan İçimdeki Katil. Mustafa Altıoklar, polisiye gerilim türündeki filmi Beyza'nın Kadınları ile karşımızda. Kendisi bu kez bize çoklu kişilik bozukluğu olan bir kadının yaşadıklarına paralel olarak ilerleyen bir seri katil hikayesini anlatıyor. Demet Evgar sürekli kişilik değiştiren Beyza rolünde mükemmel bir oyunculuk sergiliyor. Türk izleyicisine yakın duran karakter ise Tamer Karadağlı'nın canlandırdığı Komiser Fatih. Mustafa Altıoklar'ın banyolara karşı özel bir ilgisi var herhalde. Beyza'nın Kadınları da neredeyse tamamı banyoda geçen son filmi banyoda olduğu gibi yine bir banyoda. Küvetin içindeki çıplak yatan Beyza'nın görüntüleriyle başlıyor. Beyza'nın Kadınları'nın merkezinde seri cinayetler ve filmin adından da anlaşılacağı üzere Beyza adlı bir kadın var. Sürekli beyaz giyen, beyazı, saflığı, iyiliği temsil eden Beyza'nın Kadınları ise hiç beklenmedik zamanlarda yine Beyza'nın içinden çıkıyor. Beyza gidiyor, Dilara ya da Rabia geliyor. Rabia filmde de bize bildirildiği üzere dini bir isim.